32. ayrım, sayfa 323. Kervan toparlanıp yeniden yola koyularak ağır ağır ilerlerken gökyüzündeki siyah bulutlar da giderek çoğalıyordu. Yaklaşık 3 fersah kadar yol aldıktan sonra aniden sağanak şeklinde bir yağmur başladı. Herkes şaşırmıştı. Kervancılar son 12 yılda ilk kez yağmur gördüklerini söylüyorlardı. Develerden ve katırlardan bazıları ürkerek sağa sola kaçıştılar. Korumalar hayvanları güçlükle yakalayıp getirirken yağmur da hızını kaybederek hafiflemişti. Bir süre durup yağmurun dinmesini bekledikten sonra yeniden kalkıp yollarına devam ettiler. Kervan sessiz, yollar sakindi. Hasan omzunda heybesi, elinde asasıyla ağır ağır yürüyordu. Gördüğü rüyadan çok etkilenmişti. Bir süre derslerine devam ettiği Lübat hocayı hatırladı. Hoca rüyaları şeytani ve rahmani olarak ikiye ayırıyordu. Kendi rüyasının rahmani olduğundan emindi. Bulut adam su olacağını söylemiş, uyandığında ise yağmur yağmıştı. Bunlar tesadüfen olmuş şeyler değildi. Söyledikleri tamamen akıl ve mantık sınırları içindeydi. Bir ara kafasında bir şimşek çakar gibi oldu. Bulut adamın dedikleri ona sanki kendi sözleriymiş gibi geldi. Yıllar önce benzer şeyleri babasının da söylediğini hayal meyal hatırlıyordu. Onu en çok düşündüren bulut adamın değişik kılıklara girmesiydi. Bunu yalnızca gösteriş olsun diye yapmış olamazdı. Zahirde farklı kişilerin kılığına giren bulut adamın batında söylemek istediği şey neydi acaba? Aynı kişinin üç farklı insan gibi görünmesiyle ruhun gerektiğinde farklı bedenleri kullanabileceği mi yoksa çocukluğun tekten türediği mi anlatılmak istenmişti? Belki de anlatılmak istenen her ikisiydi. Başka şeyler de olabilir mi diye bir süre düşündü. Ama aklına bir şey gelmiyordu. Batında varlığın teklikten çokluğa gidiş sürecine işaret edilirken zahirde bir başka oluşumdan söz ediliyordu. Görünen düzeni, daha doğrusu düzensizliği yıkıp ilahi murada uygun bir siyasi ve sosyal yapının kurulmasıydı istenen. Bu da ancak ihtilalle olabilirdi. İhtilalin başarısı ise yeni savaş yönteminin başarısına bağlıydı. Vakit geçirmeden bulut adamın sözünü ettiği teşkilatlanmayı oluşturması gerekiyordu. Kuracağı teşkilatın hayalleri içinde 4 koca gün geçmiş, sonunda Arap çölünü aşıp Fırat boylarına gelmişlerdi. Burada bir süre konakladıktan sonra kervan yoluna devam ederken o yönünü değiştirip Kerbela'ya yöneldi. Kerbela yüzlerce yıldır devam eden düşmanlığın başladığı yerdi. Peygamberin torunlarının ve yakınlarının vahşice öldürülüşünü görür gibi oldu. Öldürüleceğini bildiği halde gözünü kırpmadan ölüme giden Hüseyin'in imanı onun cesaretini biledi. Ehl-i Beyt'in çilesine ortak olmak için Kerbela'yı yürüyerek geçip Küfe'ye geldi. Burada Hazreti Ali'nin mezarını ziyaret edip şehit Müslüm'ün öldürüldüğü yerde dua ettikten sonra yoluna devam ederek Kum kentine geldi. Kum'a gelir gelmez o gün dinlenip ertesi gün işe koyuldu. Kum kenti 12 İmam Şiası ve İsmaililerin yoğun olarak yaşadığı bir yerdi. Buradaki medreselerin birinde kendisine bir oda bulup ufak bir halka oluşturmakta zorlanmadı. Akli ve nakli konularda devrinin sayılı alimlerinden biriydi. Duruşu, selam verişi, giysileri, oturması ve kalkması ile çevresine güven veriyor, etkileyici sözleri ve çarpıcı örnekleriyle dinleyicileri kolayca ikna edebiliyordu. Halkadan seçtiği 12 kişiyi, 10 kişiyi dâi olarak eğitirken 10 kişiye de fedai eğitim veriyordu. Gerek dâi gerekse fedai eğitimlerini normal ders saatlerinin dışında özel olarak yapıyordu. Halka açık olarak yaptığı halka eğitimi günde 2 saatti. Kalan zamanlarını dâi ve fedai eğitimine ayırıyordu. Gün geçtikçe halkası büyürken düşmanları da büyümekteydi. Ders verdiği topraklar Selçuklu Devleti'nin egemenliği altındaydı. Bu topraklarda ihtilalci bir söylemi dillendirip halkı devlete karşı ayaklandırmak devletin kabul edebileceği bir şey değildi. Başvezire kendisini tutuklaması için fırsat doğmuştu. Düşman yalnız Selçuklular ve Abbasiler değildi. 12 İmam Şiası Pamir Alevileri ve kendisinin de içinden çıktığı İsmaililerin önemli bir kısmı fedai eğitiminin ve fedailiğin dini bir ibadetmiş gibi verilmesini eleştiriyorlardı. Yine de hiç kimse onun ilmi yeterliliğine söz bulamıyordu. Taraftarlarının artması biraz da bundandı. Bir gün hiç beklemediği bir konuk ziyaretine geldi. Bu yardımcılığını yaptığı İsmaili yolunun baş dahisi Abdülmelik Attaş'tan başkası değildi. Baş dahinin suratı asıktı. Canının sıkıldığı belli oluyordu. Dersten sonra herkes çekilip giderken onlar bir süre daha kaldılar. Neler oluyor? Dedi baş dahi öfkeli bir sesle. Hasan Sabbah onun ne söylediğini bildiği halde bilmiyormuş gibi davrandı. Bir şey olduğu yok. Tebliğ ve tanıtıma devam ediyoruz, dedi sakin bir dille. Tebliğine bir şey demiyorum ama imamın dışında hiç kimsenin yolda bir değişiklik yapmayacağını bilmen gerekmiyor mu? Hasan, baş dahinin aksine oldukça sakin ve soğukkanlı görünüyordu. Saygıdeğer şeyhim, ben yolda bir değişiklik yapmadım ki. Baş dahi sakinleşeceğine iyice kızmıştı. Fedai eğitim verip öldürmeyi bir ibadet gibi tanıtmak yolumuz mudur? Evet, yolumuzdur deyince Attaş şaşırmıştı. Bunu kim şimdiye kadar senden başka kimse görmedi mi? Bu görmeyenlerin kabahati, benim değil. Attaş'ın yüzünde kızgınlıkla birlikte şaşkın bir ifade vardı. Bir süre hiç konuşmadan Sabbah'a baktı. Sen şimdi öldürmeyi kutsal bir ibadetmiş gibi kabul etmenin yolumuz olduğunu mu söylemek istiyorsun açıkça? Evet. Herkesin basireti bağlı olduğu için bunu şimdiye kadar senden başka kimse fark etmedi, öyle mi? Bu benim suçum değil. Baş dahinin öfkeyle sorduğu sorulara yardımcısının verdiği cevaplar hiçbir yoruma meydan vermeyecek kadar açık ve netti. Baş dahi ilmi yeterliliğinden kuşku duymadığı yardımcısına ''Bu dediklerinin ilmi ve tarihi delilleri var mı?'' diye sordu. ''Evet'' dedi yardımcısı hiç düşünmeden. ''Lütfen açıklar mısın?'' dedi baş dahi. ''Hay hay'' dedi yardımcısı. ''Düşmanlarımızın zorlu olduklarını biliyor musunuz?'' diyerek ilk sorusunu sordu. ''Yalnız zorlu değil aynı zamanda acımasızlar'' dedi baş dahi. ''Bu zorlu ve acımasız düşmanlarımıza karşı ne yapmamızı öneriyorsunuz? Havlu atıp pes mi diyelim yoksa savaşalım mı?'' Baş dahi kaşlarını çattı. ''Sana kimse havlu at demedi. Savaş da demedi. Savaşa bu kadar merakın nereden kaynaklanıyor anlamıyorum. Savaş benim merakımdan kaynaklanmıyor. Şeyhim, o şartların ve zorunlulukların sonucudur. Hangi şartların?'' dedi baş dahi öfkeyle. ''Düşmanlarımız bizi kafirden aşağı sayıyor. Onlara göre nikahımız batıl, mallarımız ve kendilerine helaldir. Üzerimize yapılan bir savaşı ise cihat ve gaza olarak görüyorlar. Ehlibeyt imamlarına biat eden Büveyhileri bu anlayışla yıktılar.'' Şimdi de İsmaili yolunun son kalesi Fatımileri yıkmak istiyorlar. Bana şartları soruyorsun. Hangi şartlar? Daha saymamı ister misiniz? Bu şartlar altında inançlarımız doğrultusunda onurumuzla yaşamayı nasıl başaracağız? Baş dahi yardımcısının sözlerine açıkça karşı çıkamıyordu. Ama yine de onun fedai uygulamasını çılgınca buluyordu. Biraz önceki öfkesi dinmiş gibiydi. Daha rahat konuşuyordu. Şartlar konusunda haklısın ama yine de savaş son çare olmalıdır dedi. Ben de sizinle aynı görüşteyim. Savaş son çare olmalı ama bıçak gelmiş kemiğe dayanmış. Bu durumda savaş son çare diye beklemek düşmana teslim olmak değil midir? Bıçağın kemiğe dayandığına gerçekten inanıyor musun? İnanın durum daha da kötüdür şeyhim. İsterseniz şöyle diyelim, şu an baş vezir 100 bin kişilik bir orduyla üzerimize gelirse önereceğiniz bir tedbir var mı? Bu halimizle onlarla savaşmak çılgınlık olur. Zaman kazanmak için onların koşullarını kabul eder görünmek zorundayız. Bu kazanacağımız zamanı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Gizlice teşkilatlanıp yeterince güçlendikten sonra harekete geçmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Gizlice teşkilatlanıp yeterince güçlendikten sonra harekete geçmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Şeyhim, düşmanın hilesi bitmez. Onlar bizim teşkilatlanıp toparlanmamız için her türlü karşı tedbiri alacaklardır. Yakayı bir kez kaptırmaya gör. Bir daha toparlanmak hayal olur. Peki savaşırsak tamamen yok oluruz. Ona ne diyeceksin? Diye sordu baş dahi. Savaşacağız. Savaşın sonunda bir taraf kazanacak, diğer taraf yok olacaktır. Biz kazanan taraf olacağız. Bundan emin misin? Kesinlikle. Düşmanın dev ordularını az bir kuvvetle nasıl yenmeyi düşünüyorsun? Düşmanın bilmediği yeni bir savaş yöntemi uygulayarak. Fedaileri bunun için mi yetiştiriyorsun? Evet, Yine de öldürmeyi bir ibadet gibi tanıtman kabul edilir gibi değil. Peygamber Efendimiz'i Bedirli ve Uhudlu yılları düşünün. Müslümanlar sayıca azdı. Düşmanları ise kalabalık ve zorluydu. Yine de yılmayıp savaştılar ve kazandılar. İnançları ve onurları için kimileri şehit, kimileri gazi oldular. Resulullah şehitler için onlar ölü değildir diyor ve sorgusuz sualsiz cennete gideceklerini söylüyor. Onların her biri birer cennet fedaisidir aslında. Hiçbir kişisel çıkar gütmeden, yalnızca inançları ve onurları için savaşan bizim fedailerimizin de onlardan hiçbir farkı yoktur. Yine de bu işin sonunu hayır görmüyorum Hasan, dedi başdağı biraz durup düşündükten sonra. Yapmayı düşündüğüm fedai saldırıları düşmanı birleştirmekten başka bir işe yaramayacak. Üzerimize daha ölümcül saldırılar düzenleyecekler. Sizin yüzünüzden Ehlibeyt inananları çok acı çekecek. Tersine, halkımız rahat edecek ve düşmanlarımız onlara ilişmekten korkacaklar, dedi Hasan Sabbah güven verici bir sesle. Hasan Sabbah, amacın iyi ama yolun yol değil. Bunu kabul edemeyiz. Bu şartlar altında seni yardımcılık görevinden almak zorundayım. Hasan başdağının kararına şaşırmamıştı. Onun böyle bir karar vereceğini tahmin ediyordu. Saygılı, bir o kadar da tehditkar bir üslupla, ''Haklısınız şeyhim, bu şartlar altında çalışmamız zordur. Ben kararımı değiştirme niyetinde değilim. Yalnız sizden ricam, yanımızda olmasanız bile karşımızda da olmayın. Bizim savaşımız bize yakın olanlarla değildir. Düşmanımız öncelikle Abbasi Selçuklu ittifakıdır.'' dedi. Başdağı başka soru sormadı. Sessizce kalkıp odadan çıktı. O günden sonra uzun bir süre başdağı ile görüşmediler. Günler günleri ve aylar ayları kovalarken aradan bir yıl geçti. Halkası büyüyor, teşkilatı giderek güçleniyordu. Bir yılda istenilen vasıflara uygun 40 fedai ve 60 dahi yetiştirmişti. 60 dahi 60 farklı kentte 60 halka oluşturup tebliğlerine devam ediyorlardı. Eğitimlerini tamamlayıp yetişen her dahi kendi halkasını oluştururken teşkilat da giderek büyüyordu. Fedai eğitimi istenilen düzeydeydi. Loş odalarda parlak metal levhalı telkin çok iyi sonuç veriyordu. Aynı şekilde eğitilen 12 kız Bağdat, Rey ve Kahire saraylarında eczacı, hekim ve çıkıkçı olarak göreve başlamıştı. Hepsi de çok iyi dini eğitim almıştı ve inançlarına ölümüne bağlıydılar. Gittikçe büyüyen teşkilatın tek elden yönetilmesi de zorlaşıyordu. Hasan Sabbah yetenekli dahilerden kendisine 3 yardımcı seçmişti. Hüseyin Şirazi isimli birinci yardımcı, merkez ve şubeler arası iletişim ve denetim sağlıyordu. Nurettin bin Muhammed isimli ikinci yardımcı, fedailerin Hüseyin Mahmut Mervi ise dahilerin eğitiminden sorumluydu. Kendisi de haftanın 3 günü halka derslerini sürdürürken, diğer günlerde ise gelen istihbarat raporlarını değerlendiriyor, geleceğe yönelik plan ve programları gözden geçiriyordu. Teşkilatın üyeleri başlangıçta kendi giderlerini kendi keselerinden karşılıyorlardı. Daha sonra bu iş düzene bağlandı. Üyeler her ay belli bir miktar aidat ödemeye başladılar. Bunlar yetersiz olsa da şimdilik ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu. Üyelere tam bir teşkilat ruhu hakimdi. Vakit ilerledikçe büyüyen ve genişleyen teşkilata bir merkez bulmak gerekiyordu. Bu merkez öyle bir yer olmalıydı ki büyük güçlere karşı korunaklı ve savunulması kolay olsun. Şeyh günlerce düşünüp taşındı. Sonunda bu iş için en uygun yerin Alamut Kalesi olabileceğine karar verdi. Alamut, kartal yuvası anlamına geliyordu. Kaleyi günümüzden yüzlerce yıl önce Deylem hükümdarlarından biri yaptırmıştı. Rivayete göre hükümdar bir gün avdayken Şahin'le bıraktığında kuş havada birkaç tur attıktan sonra yalçın kayalardan birinin tepesine konmuş. Hükümdar da kuşun konduğu tepeye uzun uzun bakmış. Nedense o güne kadar fark etmediği tepenin askeri yönden önemli bir üs olabileceğini düşünerek buraya bir kale yapılmasına karar vermiş ve böylece Alamut Kalesi yapılmış. Kaleyi Selçuklu Devleti adına Hüseyin bin Mehdi yönetiyordu. Mehdi Pamir Alevilerindendi. İsmaililere karşı hoşgörülü davranıyordu. Bu nedenle şeyhin adamlarının kalede çalışmaları sorun olmuyordu. İsmaili yolunun güçlü dahilerinden Kirmanlı Hüseyin Kaini, Belucistanlı Ebu Ali Tahir, Tuzlu Hamdan, Türkmenistanlı Buzurg ve Ebu Hamza 5 halka oluşturup 5 koldan kaleyi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Halkın ileri gelenlerini, üst düzey komutanlarını, kale muhafızlarını, kadıları ve ilmiyenin önemli isimlerini yola kazandırmışlardı.
Mehdi dâilerin çalışmalarından haberdardı ama niyetlerinin kaleyi ele geçirmek olduğunu bilmiyordu. Gelişmeleri 3-5 dervişin dini faaliyetleri olarak değerlendiriyordu. Bir gün kardeşi Cafer'le konuşurken bu dervişler gittikçe çoğalmaya başladı. Dikkatli olmalıyız dedi. Ne gibi diye sordu Mehdi kardeşine. Sonuçta yönettiğin kale Selçuklu toprağı. Bunlar yüzünden sultanla bozuşman iyi olmaz. Sultanla neden bozuşalım ki? Bu dervişlerin reyde bile halkları var. Dini ve ahlaki öğüt veren insanlar, kimseye bir zararları yok ki. Üstelik yol olarak da bize yakınlar. Bize yakınlar mı? Evet, onlar 7 imamcı, biz ise 12 imam şiasıyız. Bu fark hepimizin aynı yolda olmadığını göstermez. Selçukluların bizim yola iyi gözle bakmadığını bilmiyor olamazsın. Onların Abbasilerin telkiniyle bize iyi gözle bakmadığını biliyorum. Ama bildiğim başka şeyler de var. Ne gibi? Onların din ve diyanetle ilgili bir dertleri olduğunu sanmıyorum. En büyük sorunları siyasi egemenliklerini genişletmektir. Kendilerine biat edenlerin dinleriyle falan ilgilendikleri yok. Burayı bize verenlerin de onlar olduğunu düşünsene. Yine de içimde bir kuşku var dedi Cafer endişeli bir şekilde. Mehdi rahattı. Boşuna kaygılanıyorsun. Bu dervişler aynı zamanda çok iyi hekimler. Kalede marazlı adam kalmadı. İnsanların çoğu şifa bulmak için uzak diyarlardan kalkıp buraya geliyorlar. Bir düşünsene, felçli karını bunlar iyileştirmedi mi? O konuda haklısın. Daha ne istiyorsun? Git biraz dinlen dedi Mehdi, babacan bir tavırla. Bu konuşmadan yaklaşık 4 ay sonra Hasan Sabbah gizlice kaleye geldi. Tanınmamak için Abdullah takma adını kullanıyordu. Geldiği günün akşamı Kirmanlı Hüseyin Kaini ile görüştü. Şeyh bir sedirin üstünde bağdaş kurmuş oturuyordu. Kaini ise tam karşısındaydı. Durum nasıl diye sordu şeyh. Her şey çok iyi. Mehdi ve birkaç yakını dışında kale yola kazanılmıştır dedi gururlanarak. Kale muhafızlarına güvenebilir miyiz? Kesinlikle. Aşçısı dahil Mehdi'nin özel hizmetkarları bile emrinizi bekliyorlar. Şeyh biraz düşündükten sonra iyi o zaman gidip onu ziyaret edelim diyerek oturduğu sedirden kalktı. Kuzey surlarına doğru yürümeye başladılar. Çok geçmeden Mehdi'nin makam odasına gelmişlerdi. Mehdi 40'lı yaşlarda orta boylu şişman pamirli eski bir askerdi. Saçı ve sakalı kırlaşmıştı. Üzerinden beyaz sarığı ve beyaz cübbesi vardı. Oturduğu koltuğun sağında ve solunda üçerden altı nöbetçi bulunuyordu. Bir kişi de arkadaydı. Şeyh yanında Kaini ve Ali bin Tahir olduğu halde selamün aleyküm diyerek içeri girince Mehdi aleyküm selam dedi ve onlara koltuğunun 7 adım kadar sağ karşısındaki oturaklarda yer gösterdi. Bu sırada Mehdi'nin makam korumaları da eğilerek şeyhi selamlamışlardı. Bu alışıldık bir durum değildi. Makama verilen selamı makamın sahibi alırdı, korumaları değil. Mehdi şaşırmasına rağmen bunu sorun yapmazken şeyh ve iki dâi de gösterilen yere oturdular. Uzun boylu ve etkileyici bakışıyla şeyh, Mehdi'nin dikkatini çekmiş olmalı ki, sizi ilk defa görüyorum, yabancı mısınız diye sordu. Hayır, yabancı değilim ama yeni geldim dedi şeyh. Bir dileğiniz mi var? Evet, buyurun sizi dinliyorum. Kalenin yönetimini bana devretmenizi istiyorum dedi şeyh sakince. Mehdi o kadar çok şaşırdı ki ne söyleyeceğini bilemedi. Şaka mı ediyorlar diye dönüp bir süre onlara baktı. Adamlar oldukça ciddiydi. İsteğini bir daha söyler misin? Dedi öfkeli bir dille Mehdi. Şeyh oldukça sakin bir şekilde kalenin devrini istiyorum. Yeterince açık değil mi söylediklerim? Dedi. Mehdi'nin başına kaynar su dökülmüş gibi oldu. Yanındaki nöbetçilere dönüp bunların üçünü de zindana atın dedi. Nöbetçiler yerlerinden kıpırdamayınca İyice sinirlenerek yerinden kalktı. ''Bunları zindana atın demedim mi aptal herifler?'' diye bağırdı. Nöbetçiler yine hareket yoktu. Neler oluyor diye etrafına bakınıp dururken şeyh yerinden kalkarak nöbetçilere Mehdi'yi gösterip ''Bunu bir odaya hapsedin'' dedi. Nöbetçiler anında Mehdi'nin kollarına girerek onu alt kattaki bir odaya götürüp hapsettiler. 2 gün sonra da Mehdi, kardeşi ve kaynı şeyhin huzuruna çıkarıldı. Şeyh, Mehdi'nin makam koltuğuna oturmuştu. Ona, kardeşine ve kaynana uzun uzun baktıktan sonra ''Kaç yaşındasın Mehdi?'' diye sordu. ''45.'' ''45 yıl yaşamana rağmen hayattan hiç ders almamışsın.'' ''Haklısın. Eğer alsaydım şu an koltuğumda olurdum.'' ''Kim bilir, belki de Pamir dağlarından hiç inmezdin.'' dedikten sonra elindeki yazılı kağıdı ona uzattı.
Senin, kardeşinin ve kaynının hayatını bağışlıyorum. Bu kağıdı imzala, sonra da ailenizi alıp buradan uzaklaşın, diyerek kağıdı Hüseyin Kaini'ye uzattı. Kaini yüksek sesle yazılanları okudu. Alamut'un yönetiminden sorumlu ben Mehdi bin Hüseyin bin Haydar, idari görevlerimi bir daha almamak üzere Hasan Sabbah'a devrediyorum, diyerek bitirdi. Mehdi şaşırmıştı. Hasan Sabbah mı? Dedi kendi kendine. 32. ayrımın sonu. Sayfa 334.